Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda önce 1982 yılında vefat etmiş olan gazeteci Burhan Feleğin 1943-45 yılları arasında İstanbul'un gündelik hayatına dair yazdığı fıkra türü yazılarından birisini, Boğaz Otobüsü'nde başlıklı yazısını hatırlayacağız. Bugünkü otobüs ve metrobüs yolculuklarını göz önüne aldığımızda bu konuda çok fazla bir değişiklik olmadığını göreceğiz. Daha sonra da Sultanbeyli Belediyesi tarafından onarılıp kültürel faaliyetlere de tahsis edilen Aydos Kalesi hakkında bilgi veren Beşir Ayvazoğlu'nun Aydos'un İkinci Fethi başlıklı yazısını nakledeceğiz. Malum programımız biraz da şehir tarihi programı sayılır. Ardından 1850-1918 yılları arasında yaşamış olan Abdülaziz Bey'in kitabından eski İstanbul evlerindeki konaklarındaki hayatı nakledeceğiz. Verilen bilgilerden anlaşılıyor ki 80-90 kişinin çalıştığı konakların kendine mahsus bir idari ve iktisadi sistemi varmış. Konak deyip geçilecek gibi değil yani. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Az önce de belirttiğimiz üzere bu haftaki programımızda önce 1982 yılında vefat etmiş olan gazeteci Burhan Feleğin 1943-45 yılları arasında İstanbul'un gündelik hayatına dair yazdığı fıkra türü yazılardan birisini Boğaz Otobüsü'nde başlıklı yazısını hatırlayacağız. Yazıdan anlaşılıyor ki bugün biz nasıl otobüslerin, metrobüslerin tıklım tıklım oluşundan şikayet ediyorsak 1940'lı yıllarda da benzer şikayetler dile getiriliyormuş. Demek ki toplu taşıma araçlarıyla yolculuk etmenin kaçınılmaz ve değişmez şartları böyle. İstanbul'da yaşayanlar zaten bilirler. Ama bizi şehir dışından dinleyenlere fikir vermesi açısından belirtelim. Trafiğin sıkışık olduğu saatlerde metrobüsler bazen o kadar dolu oluyor ki, kimi zaman ayakta dururken ayaklarınızın konumunu bile değiştiremiyor, adeta bir heykel gibi kala kalarak ineceğiniz durağa kadar tahammül sınavından geçiyorsunuz. Ama metrobüsler buna rağmen rağbet görüyor. Çünkü sadece kendilerine tahsis edilmiş ve her zaman boş olan özel yollarda seyrettiklerinden trafik sıkışıklığı yaşamadan hareket ediyor. Bu sebeple de rağbet görüyor. Neyse, biz şimdi 1940'lı yıllara uzanıp Burhan Feleğin mizahi üslubuyla kaleme aldığı kısa Boğaz Otobüsü'nde başlıklı yazısına kulak verelim. Boğaz'a ait her şey beni ilgilendirir. Boğaz meselesi, boğaz içi, boğaz hastalıkları ve boğaz otobüsleri. Can boğazdan gelir sözüyle kuvvetlenen bu zaafım adım başında beni bir boğaz mevzuu ile karşı karşıya getirir. Bundan kah memnun olurum, kah mahzun. Bunu dinledikten sonra şimdi buyurun benimle beraber boğazdan kalkan otobüse. Yer bulmak kolay değil. Şöyle ayakta dururuz. Hareket başlayınca da asılırız. Otobüse girdik. Çoğu kadın, çoğu yaşlı kadın olmak üzere yolcular yerleşmişler. Rahat rahat oturuyorlar. Ben köşeye düşen bir boşlukta durdum. Arka tarafta. Önümde iki genç kadın. Oyalı ve boyalı. Mihracelerin fil dişlerine çatlamasın diye taktıkları bilezikler gibi, kolları daha fazla şişmesin diye takılmış sanılan enli altın bilezikler, kulakta sakızdan yapılmış sanılan pahada ve okkada hafif salkım salkım küpeler, ağızda kenarlara doğru altın dişler, baş açık, yaka saçık, tavır kaçık, renkli renkli basmalar giymişler. Onların yanında bir ihtiyar kadıncağız. Elinde kağıda sarılı şişeyi sıkı sıkı tuttuğuna nazaran muhakkak zeytinyağı bulmuş. Daha yanda iki kişi oturuyor. Balıkçı reisi mi, bostan sahibi mi? Şöyle bir şey. Sırtını otobüsün arkasına vermiş olan bir İstanbul hanımı, yanında genç bir çocuk. Çocuğun ihtiyarı olmaz. Ya delikanlı ile çocuk arası bir şey. Daha ötesini görmeye imkan olmadı. Doldular. Benim sağ yanıma iri hamhalat biri geldi. Tavana asıldı. Tavan esnedi. Biz de esniyoruz. Kalkmaz mübarek. Nihayet harhur, bir ileri bir geri düştük yola. İnsan otobüste ayakta olursa dışarıyı göremez. Görür toprağı. Ben de toprağa bakmayı sevmem. Nasıl olsa o mübarek yere kavuşacağız. Hasret çekmeye ne hacet? Onun için yapılacak iş etrafa kulak vermek. Ha, unutuyordum. Hareketle beraber o iri yarı adam bir sendeledi, İstanbul hanımı dediğim o kadının kucağına yığıldı. Yarı sıkletini, kadının torunu olduğu anlaşılan delikanlının yüklendiği 120 kiloluk vücudun altında hanım, ''Aman ayol ezeceksin beni!'' diyecek oldu. Beriki özür dileyecek yerde, ''Aldırma haminle, sen daha çok erkek eskitirsin!'' deyince kadın sustu. Aradan 2 dakika sonra torunu ile şunları görüştüğünü işittim. ''Sen bilmezsin, eskiden sokaklarda ayılar vardı. Çingeneler gezdirirdi. Sonradan yasak ettilerdi. Şimdi aklıma geldi. Ne yaparlardı sokaklarda? 3 dolaşırlar, göbek atarlardı. Şimdi artık araba yürüyor. O hamhalat muttasıl kol değiştirirken galiba hava cereyanının tesiriyle 35 çapında 2 aksırık savurmaz mı? Önündeki adam ensesine serpilen tükürükleri eliyle silerek dönüp ''Dikkat et yahu!'' dedi. Öteki de ''Ne oldu ya? İnsanın artığı temizdir. Temizse avucuna hapşır da yala.'' Kalıbının adamı değilmiş. Sindi. Arkasını ona, yüzünü bana döndü. İkinci salvo bana gelir korkusuyla ben de arkamı döndüm. Balıkçı reisi dediğim adamla konuşuyor. ''Birader, sabahları kalkamıyorum. Dizlerim tutuk, ellerim kazık. Gitmediğim hekim kalmadı. Hepsi bir türlü ilaçlar, ruhlar sürdüm, iğneler yaptırdım. Vallahi iğne yemekten vücudum kalbura döndü. Geçmiyor, geçmiyor. Şimdi Bursa'ya gideceğim inşallah. Orada bir demir palas mı ne varmış? Bursa iyidir. Hani bizim Hacı İsmail vardı ya, ben alt tarafını dinlemedim. Çünkü yanıma düşen ihtiyar kadın soruyordu. Kuzum hanımcığım, Etuval Hastanesi nerede biliyor musunuz? Genç kızlar lafa karıştılar. Hanım teyze, Etuval Hastanesi yoktur. Sakın Etuval sineması olmasın. A kızım deli misin sen? Benim sinemada işim ne? Etuval Hastanesi. Birisi atıldı. Hanım, Etuval Hastanesi olmasın sakın. Hah, tamam. Etuval Hastanesi mi işte o hastane evladım. Benim torunum var da damadım kumpanyadadır, vapurlarda. Dışarıda dolaşır hani. Anası da muallime. Yavrucak bana kaldı. Sarılık olmuş. Kestirdim, kâr etmedi. Okuttuk, fayda etmedi. Şimdi diye görüşürken biletçi çıka geldi. Para altı, para üstü, bozukluk davaları, biletin ucuzluğu, pahalılığı. Baksana hemşeri, geçen de sen bizi orta yerde bırakıverdindi. Gene öyle olmasın. Ben bırakmadım, araba bıraktı. Kim bıraktıysa, gene öyle olmasın. Ben garanti bilet satmıyorum. Canı isteyen binsin, laf edecek vaktimiz yok. Bilet! İhtiyar kadın, evladım beni Etuval Hastanesi'nin önünde indir, he mi? Valide benim aklımda mı kalır? Sen bana hatırlat. A oğlum ben hastanenin yerini bilmiyorum ki. Biz sana söyleriz valide. Kızların şişmanı, zayıfına, a vallahi olmaz. Bu sefer ben alayım da gelecek sefer, diye ikisinin bilet parasını verdi. Biletçi de herhalde biletleri vermiştir. Ben dikkat etmedim. Yalnız birdenbire yüksek sesle şişmanın lades diye ötekinin de ay Allah cezanı versin vallahi de saymam billahi de diye bağırdığını işittim ve bu laflar arasında ihtiyar kadının ay yetişip ermeyin inşallah ödüm koptu şişem de devrildi demesiyle şişedeki şeyin üstlerine sıçramaması için civardakiler aralandılar. Fakat bu arada tavana asılı hamhalatın şişe muhtebasından büyük bir kısmını üstüne giydiği ''Eyvah pantolon mahvoldu'' diye eliyle paçalarını silkelemesinden anlaşılıyordu. İhtiyar kadının tasası büyüdü. bir çare. Eyvahlar olsun, ben şimdi ne yapacağım? Allah'tan bulun inşallah, diye beddua ederken öteki anlatıyordu. Aman teyze sağlık olsun, ne yapayım? Elimde değil, 3 defadır bu Yezid beni aldatıyor. Dün de muhallebicide tavuk yedik, lades kemiği çıktı. Tutuştuk, işte şimdi ihtiyar devam ediyordu. Sağlık olsun demesi kolay. Lades tutuşacak başka yer bulamadınız mı? Allah ıslah etsin. Şimdiki tazeler de işte böyle. Ben şimdi bir daha nereden dolduracağım? Bu sefer şişmanı karıştı. Doğrusu asıl kabahatli de oydu. Aman hanım uzatma, mahsus yapmadık ya. Sen de şişeni sıkı tutaydın. Hükmün parana geçer. Kaç kuruşsa veririz. Zeytinyağı mı vardı, sirke mi? Ayol ne sirkesi? Torunumun şeyini hastaneye götürüyordum. Bakacaklardı. Bir gece topladık. Ay, ben de bir şey sandım. Bulunmaz Hint kumaşı değil ya. Bir kere daha doldurursunuz. Ağzını açtığın şeye bak. Ay, üstüme iyilik sağlık. Ayol beylik şişesi mi bu? Yavrucağımın canı yanıyor. Bunlar burada lades oynuyorlar. O esnada hamhalat. Vay canına. Desene çocuğun küçük suyunu üzerimize yedik. Hadi bakalım. Elbiseleri şartlamalı. Be hanım, böyle şişeyle otobüse binilir mi? Aman ayol, sen de lenduha gibi laf ediyorsun. Şişe var diye elimde deveye mi bineyim? Taksim'e gelmiştik. Hadi bakalım, buraya kadar diye bağırdılar. İndim. Ne göreyim? Sol paçam, sırılsıklam değil mi? ...1940'lardan bir otobüs yolculuğunu Burhan Feleğin üslubundan dinledik değerli dinleyiciler. Şimdi de Sultanbeyli Belediyesi tarafından onarılıp kültürel faaliyetlere de tahsis edilen Aydos Kalesi hakkında bilgi veren Beşir Ayvazoğlu'nun Aydos'un ikinci fethi başlıklı yazısını nakledeceğiz.
Şehir ve insan.
Geçen pazar günü çoğu tarihçi olan kalabalık bir grupla Sultanbeyli Belediyesi'nin davetlisi olarak Aydos Kalesi'ni ziyaret ettik. Tarih 29 Mayıs'tı. İstanbul'un fethinin 563. yılı. Aydos'un fethi Halil İnalcık hocamıza göre İstanbul'un fethinin ilk adımıdır. 6 yıl önce aynı kale hakkında şunları yazmıştım. Yeni bir semt olan ve ciddi bir kimlik problemi yaşayan Sultanbeyli, adeta bir cennetin ortasında yükselen bu Sarp Kale'nin Osmanlı tarihindeki önemli yeri ve Tekfur kızıyla Gazi Rahman arasındaki aşk hikayesi iyi işlenebilirse bir cazibe merkezi haline gelebilir. Genç ve nazik belediye başkanı Hüseyin Keskin'i doğrusu bu konuda çok heyecanlı ve kararlı gördük. Son yıllarda ciddi bir gelişme kaydeden ve çehresi tamamen değişen Sultanbeyli, belki de halkını rahatsız eden imajdan Gazi Rahman'a Aydos'un kapılarını açan Tekfur kızının saf aşkı sayesinde kurtulacak. Bu imkanın iyi kullanıldığını, restorasyonu aşağı yukarı tamamlanan Aydos Kalesi'nde çeşitli kültür faaliyetlerinin gerçekleştirilmeye başlandığını öğrenerek memnun olduk. Kalede bir gün önce bu yıl göç temasıyla düzenlenen 15 ülkeden 38 şairin katıldığı Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'nin son bölümü gerçekleştirilmişti. Sultanbeyli Belediyesi'nin 4 yıldır düzenlediği şiir festivalinin ismindeki İstanbulensis'in ne olduğunu okuyucularımız merak edebilirler. Bu halk arasındaki ismi İstanbul çiğdemi olan ve havalar ısınır ısınmaz açtığı için baharın müjdecisi olarak kabul edilen endemik bitkinin Latince ismi. Sarı renkli, çok güzel çiçek. Sultanbeyli Belediyesi sadece Aydos ormanında yetiştiği için koruma altına alarak ilçenin belirli bölgelerinde yetiştirmeye başladığı Crocus olivieri istanbulensis'i logosunda da kullanıyor. Aydos Kalesi'ni ilk defa 2010 yılında, yine Mayıs ayında, Aydos Kalesi ve Fetih Sempozyumu vesilesiyle ziyaret etmiştim. Tarihçilerden oluşan grubumuz, kendileri için yapılıp çatılan ahşap merdivenlerden asırlardır defineciler dışında kimsenin uğramadığı, yakın zamanlarda da sadece belediye yetkililerine, arkeologlara ve kazılarda çalışan işçilere bağrını açan kaleye birer Fatih edasıyla çıkmıştı. Bir gün önce yağmur yağdığı için toprak ve otlar ıslaktı ve Aydos ormanına Ahmet Haşim ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi şairleri büyüleyecek bir sis çökmüştü. Bir kartal yuvasını andıran Aydos Kalesi'nden o zamana kadar çok az kimse haberdardı. Çünkü orman tarafından neredeyse bütünüyle yutulmuştu. Gruptaki bazı tarihçiler tarafından verilen bilgiye göre Bizans tarafından Türk akınlarına karşı gözetleme amacıyla inşa edilen ve kervanların güvenliği açısından da büyük önem taşıyan bu stratejik kale, şimdi İstanbul'un en yeni yerleşim bölgelerinden biri olan Sultanbeyliği zengin bir tarihe bağlıyor. Aydos Ormanı'nda gizlenen kalenin Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde ismi hoş bir aşk hikayesine de karışan kale olduğu anlaşılınca, Sultanbeyli Belediyesi imkanları son derece sınırlı olmasına rağmen harekete geçmiş ve hukuki problemleri aşar aşmaz arkeolojik kazılar yaptırarak surları ve burçları ortaya çıkarmıştı. Restorasyon İstanbul Valiliği'nin katkılarıyla tamamlandı. İlk ziyaretimde benim için o zamana kadar sadece Gazi Rahman tarafından fethedilmiş, ismi var cismi yok bir kale olan Aydos'un aşınmış burçlarından hafif sisle örtülü bir orman denizine bakarak buğulu kuruluş devirlerini hayal etmiş ve içimden "Kaleden kaleye şahin uçurdum" türküsünü söylemiştim. Osmanlı tarihinin kuruluş devri hakikaten kalın bir sis tabakasıyla örtülüdür. Bu yüzden menkıbeler ön plana çıkmıştır. Tekfur kızının kaleyi kuşatan Gazi Rahman'a aşık olması gibi. Hikaye Aşık Paşazade tarihinde anlatılır. Orhan Gazi devrinde Akçakoca ve Konuralp tarafından Kocaeli civarında yapılan fetihler sırasında Aydos ısrarla direnmektedir. Tekfur'un güzel kızı bir gece rüyasında Hazreti Muhammed'i görür. Kendisi bir çukurdadır. Derken yakışıklı ve güzel yüzlü bir adam gelip onu çukurdan kurtarır, soyar ve yıkadıktan sonra ipek bir elbise giydirir. Heyecan içinde uyanan ve o günden sonra rüyasında gördüğü yakışıklı yiğidin hayali gözünden gitmeyen Tekfur kızı, bir süre sonra hücuma geçen Osmanlı askerleriyle savaşmak için hazırlanırken, bu askerlerin kumandanı Gazi Rahman'ın rüyasındaki yiğit olduğunu fark eder ve hemen evine gidip yazdığı mektubu bir taşa sararak surlardan aşağı atar. Tam Gazi Rahman'ın önüne düşen mektupta Tekfur kızı rüyasını anlattıktan sonra güvendiği adamlarını gönderdiği takdirde kaleyi teslim edeceğini de yazmıştır. Geçen pazar günü yaptığımız gezi sırasında kaleye çıkmadan önce verilen yemekte Osmanlı tarihinin ilk 300 yılı hakkında büyük bir uzman olan Profesör Doktor Feridun Emecen, Aydos'un fethini kısaca anlattıktan sonra menkıbeleri gerçekmiş gibi anlatan popüler yazarları da eleştirdi. Hiç şüphesiz haklıydı. Ancak bana da söz verilince Emecen Hoca'nın değinmediği bir hususu dile getirdim. Osmanlı Devleti'nin kuruluş devri büyülü atmosferini biraz da efsanelerden alır. Eğer nüfuz edilebilirse efsaneler bazen gerçeğe vesikalardan bile daha sahih aynalar tutabilir. Aydos efsanesinin sonu mu? Gazi Rahman, Tekfur kızının sarkıttığı ipe tutunarak tırmanır, kaleye girip kapısını açarak gazileri içeri alır ve fetih gerçekleşir. Aşk hikayesi ne kadar doğrudur bilemeyiz. Ama Aydos'un Gazi Rahman tarafından 1326 yılında fethedildiği ve bu fethin Osmanlılara doğudan İstanbul'un yolunu açtığı bir gerçektir. Kandıra, Samandıra ve Aydos'un fethi, ardından İznik'in kuşatılması, Bizans İmparatoru 3. Andronikos'u çok telaşlandırmış ve Osmanlı ilerleyişini durdurmak için büyük bir sefere çıkmaya mecbur etmişti. Ancak bugün Maltepe dediğimiz Palekanon'da büyük bir yenilgiye uğrayan imparator kendini İstanbul'a zor atmıştır. 1329. Böylece Bizans'ın Bitinya bölgesindeki savunma hattı bütünüyle çökecek, daha sonraki fetihlerle bu bölge Üsküdar'a kadar Osmanlı hakimiyetine geçecektir. Osmanlılar bölge bütünüyle fethedildikten sonra stratejik önemi kalmayan Aydos'ta pek az kalmışlardır. Bir süre sonra kendi kaderine terk edildiği anlaşılan bu kaleden ne seyahatnamelerde söz edilir ne arşiv belgelerinde. Evet, surlarda etrafı seyrederken bunları konuştuk ve tabii Aydos'un yeniden doğuşunu, daha doğrusu ikinci fethini.
Balık ekmek kuyruk! Kuyruk, balık ekmek kuyruk!
Şehir ve insan.
Şimdi de 1850-1918 yılları arasında yaşamış olan Abdülaziz Bey'in kitabından eski İstanbul evlerini, köşklerini, konaklarını nakledeceğiz. Halkın oturduğu evler, bahçeleri, ev idaresi ve günlük ev hayatı. Yüzyılın başında Dersaadet'in doğusundan ortasına yakın kısımlarını sultan sarayları, vezir, ekabir ve devlet ricalinin konakları kaplardı. Bu bölgenin güneyinde kalan kısmın yarısına kadar da diğer devlet memurlarıyla orta halli kimselerin konak ve haneleri vardı. Evler. Güneybatı ile güneydoğu arasındaki yerlerde ve sur dışındaki mahallelerde halk otururdu. Bu mahallelerde pek çok çeşme bulunurdu. Çeşmelerden evlere su taşıyan sakalar vardı. İşlekçe sayılan sokaklardaki evlerin çoğunun altında o mahallenin ihtiyacı olan erzakı satan bakkallar, iğne, iplik, bazı şifalı otlar, biraz sakız, elvan şeker, ufak tefek çocuk oyuncakları satan attar dükkanları yer alırdı. Yine işlekçe sokaklarda ve çoğu evlerin alt katında açılmış sebzevatçı dükkanlarında soğan ve birkaç cins sebze bulunurdu. Çoğu esnaf da bu mahallelerde otururdu. Bu semtlerin haneleri 1-2 odalı, en büyüğü 4-5 odalıydı. Bahçeleri ancak yetecek kadar olanlar yanı sıra büyük ve geniş bahçelere sahip olanlar da vardı. Evlerin mutlaka bir su kuyusu bulunur. Kapıdan girilince alt katta bahçeye bakan basıkça tavanlı, ufak ocaklı matbah yani mutfak yer alır. Matbahta duvara asılı, tahtadan üstü kapaklı bir sabunluk, karşı taraftaki duvarda sepetten bir kaşıklık, ocak yakınına konmuş tahtadan üstü kapaklı tuz kutusu, yine ocağın yan tarafına dürülerek toplanmış bir kaba hasır bulunur. Matbahın diğer tarafında icabında ikiye katlanabilen tahta yemek tablası, çoğunlukla kırpılmış bez parçalarıyla doldurulmuş ufak birkaç yastık, yüz geçirilmiş ve birbiri üstüne bir yere istif edilmiş yemek minderleri vardır. Ocağın yan tarafında tavandan sarkıtılmış iplere bağlı sırıklar üzerinde kışlık soğan hevenkleri asılıdır. Yine ocağın bahçe tarafı duvarına baştan başa tespit edilmiş raflarda yemek sahanları ile tabak ve kaseler dizili durur. Bir köşede ise harç ve masraf konmaya mahsus yani erzak konmaya mahsus kapaklı birkaç raflı tahta dolapla çamaşırda kullanılmak üzere içinde durulmuş küllü su bulunan badya yer alırdı. Alt kat avlusunun bir köşesinde yağmur suyu biriktirmek veya çeşmeden getirilen suları koymak için yere gömülü, ağzı tahta kapakla örtülü iki büyük küp bulunurdu. Arkasına da çamaşır leğenleri konurdu. Bu hanelerin alt kat odalarından biri kışın sıcak olacağı için yemek yeme ve günlük oturma odası olarak kullanılır. Bu oda ufak ve tavanı basıkça olur. Köşesine tahta kapaklı bir dolap konur. İçinde sucuk, pastırma, kaşar peyniri, kızılcık reçeli, ayva reçeli gibi şeyler saklanır. Bu hanelerin üst katında bahçeye bakan sofa, bir misafir odası, yatak odası, sandık, döşek ve yatak takımı koymak için bir de ufak sandık odası bulunur. Yukarı kattaki misafir odasına içi yün doldurulmuş, yüzü dokuma bir büyük minderle içi pamuk dolu şilte konur, üzerine yine renkli dokumadan bir örtü serilir. İki yanlarına konan ufak boy iki minderin üstüne yine dokuma çekilmiş olur. Bu odaya ufak boyda kenarı siyah ve yaldızlı ayna ile iki yanlarına birer bardak, bir beyaz porselen su testisi konur. Duvarına ele geçen bir iki yazı levhası veya elle yapılmış gemi resmi asılır. Odanın ortasına herkes gücüne göre ya siyahlı Anadolu veya İzmir kilimi serer. Pencerelerde yazın patiska, kışın basma perdeler asılıdır. Ortaya ovulmuş, parlatılmış, kalaysız, büyüyecek bakır mangal konur. Altına da merdivenlere serilen kalın beyaz bezden bir yaygı yayılır. Yatak odası olan diğer odada hane sahibiyle hareminin döşekleri varsa yük içine yoksa bükülerek bir kenara konur, üstüne de bir yaygı örtülür. Bu odada kalaylı bakırdan su güğümü, bir bardak, üstüne beyaz örtü örtülmüş ufak boyda dört ayaklı tahta bir iskemle bulunur. El şamdanı zeytinyağı ve fitille yakılan gece kandili ile bir mum makası da konmuş olur. Odanın bir tarafında oturacak ufak bir yer minderi vardır. Bahçeler. Bahçenin büyüklüğüne göre birkaç değişik meyve ağacı ve çardağın tahta sırıkları üzerine sardırılmış koruk asma vardır. Hane sahibi zevkine göre kına, nergis, gül, yasemin, ıtır, gece safası, boru, kadife, susam ve benzeri diğer çiçekler yetiştirir. Çoğunda da salata, taze soğan, tere, dereotu, nane, maydanoz, çerkez kabağı dikili kısımlar bulunur. Yine bahçenin uygun bir yerine çamaşır sermek için ip bağlanacak demir halkalar mıhlanmış olur. Beslenen hayvanlar. Böyle evlerin çoğunda tavuk beslendiğinden bahçenin uygun bir yerinde tavuk kümesiyle tavukların su içmeleri için kümesin yanında toprağa gömülü, üstü kırık, içi su dolu badya dipleri bulunur. Büyük küçük Osmanlı konak ve evlerinde kedi beslemek adet halindedir. Kedi çok sevilir. Yavruyken kulağını delip kırmızı ufak bir püskülün ucunda çok küçük bir çıngırak takmayı sevenler vardır. Kedilere pamuk, sarman, ceylan, kaplan, beyaz oğlan, hanım gibi adlar verilir ve o adla çağrılırlar. Doğurdukça kedisi olmayanlara yavrular dağıtılır. Meraklıları her sabah ciğerciden kedi mancası denen ciğer alır, kedilerini bununla beslerler. Evde üretim. Bazen bu evler hane sahibinin imalathanesi gibi de kullanılırdı. Mesela güllaç veya sucuk gibi yiyecek maddeleri, nalın, terlik, ince mücellitlik gibi işler evde yapılır, çarşıya götürülüp esnafa ayaktan satılır. Aynı şekilde hanımlar da evlerini imalathane gibi kullanırlar. Yazma yemeni yapar, oya işler, bez dokur, kuşak, ekabire ince dikişli baş takkesi, kibar hanımlarına gayet ince ve sanatkârane dikişli kısa iç hırkası, uçları kafes oyma ve işlemeli başörtüsü, pamuk ve ipekten örme bel kuşağı yapar ve geçimlerini sağlarlardı. Bu hanımların bir kısmı da yağlıkçı işi denen gömleklerin kenarına zürefa adlı oyaları yapar, uçkur ve yastık yüzü işler ve elle entari kenarına dikilen ipek ya da pamuktan elvan renk harç örerlerdi. Mevsiminde hazırlanıp saklanan çeşitli yiyecekler de geçinmeyi kolaylaştırır. Mevsimine göre üvez, muşmula, nar, ayva, kavun gibi meyveler hevenk yapılıp evin uygun bir yerine asılarak saklanır. Bu evlerde hanımların turşu kurma merakı da fazlaydı. Biber, lahana, havuç, patlıcan, üzüm turşuları kurulur, kışın yenir. Yine mevsiminde meyvelerden reçel yapılır. Vişne, ayva, kızılcık, mürdümeriği, çilekten en az 2-3 okkalık reçel kaynatılır, kavanozlar içinde kışa saklanır. Bu ev hanımlarının çoğu tatlı kaynatmakta ve yemek pişirmekte çok marifetli olduklarından kibarlar arasında ev yemekleriyle şöhret yapmışlardır. Özellikle samsa ve hurma tatlısı, baklava, gözleme, su böreği, puf böreği, çarpma böreği, taze yapraktan emir dolma, yalancı dolma pek nefis yemeklerdi. Kibar ailelerle ilişkisi olanlar konaklarda bu yemekleri hazırlar ve kibar çevrelerde bu dolma filan hanımın dolmasıdır yahut bu tatlı falan hanımın tatlısıdır diye methedilirdi. Bu halk hanımları tasarruf ve iktisada son derece dikkat ederek geçinir, fazla harcama yapmaktan ve borca girmekten sakınır. Ele geçebilen parayı artırır, ellerinde ne olur ne olmaz diyerek para bulundururlardı. Pek çoğunun sandığında epeyce parası bulunduğundan, ümit edilenden fazla parası olduğuna inandıklarında kendi aralarında "O kirli çıkındır, onda çok para vardır" derlerdi. Çok tutumlu olan bu ev hanımları sırası gelince birbirlerine kocası için "Adamcağız esnaftan birisi, yağ balı akmıyor ya, herkes yorganına göre ayak uzatmalı, açılacak zaman mı? Var evi Kerem gibi, varlığa darlık olur mu? Ak akçe kara gün içindir" sözleriyle tutumluluktan söz ederler. Bu hanımların çok özendikleri bir şey de sandık eşyasıdır. Gelin olduğu zaman evinden getirdiği cihaz arasında bürümcek çarşaflar, helali gömlekler, ipekli kumaşlar, kürk, şal, saksonya tabak, sahan gibi değerli olanlarını pek kullanmaz, saklarlar. Bunlardan bazılarının kibar haneleriyle ilişkileri bulunduğundan hediye olarak aldıkları eşyayı da büyük bir dikkatle saklar, kızı varsa evlendireceği zaman kıza verilecek cihaz eşyasının önemli bir kısmı dışarıdan satın alınmaya gerek kalmadan bu şekilde evde hazır olmuş olur ve masraftan kurtulunur. Bu hanımlar kızlarını da aynı yolda eğitirler. Kızlarına mutlaka bez dokumak, elbise biçip dikmek, nakış işlemek, yemek pişirmek gibi işleri öğrettikleri gibi ihtiyaç olursa kullanılacak ilaçları ve bunların hazırlanmasını, misafir kabul etme ve ağırlamayı, erkek ve ev idaresi usullerini de öğretirler. Bu şekilde namusuyla yetişip terbiye görmüş bu genç kızlar, diğer kızlarla karşılaştırıldığında "doğrusu ya filan kızcağız kadın kadıncıktır" deyimiyle övülür. Günlük ev hayatı. Evin bütün işi, çamaşır yıkama, yemek pişirme, silip temizleme, iç çamaşırlarının tamir ve yamaları ev hanımına aittir. Kızı, gelini varsa beraber çalışırlar. Kocası sofraya inmeden önce yemek sahanlarını mangal kenarına koyar, ısıtır. Yazın mehtaplı gecelerde bahçedeki asma çardağının altına kaba hasır serilir, minder, yemek iskemlesi, yemek sinisi oraya taşınır, sofra kurulur. Soğuması için testi akşamdan bir iple kuyuya sarkıtılır. Testi ve kuplu maşrafa sofraya getirilir, yemek orada yenir. Bu hanımların gençleri gündüzden bakır ve kalaylı güğümle çeşmeden su taşırlar, ayrıca sakalarda beygire yüklenen köselerden uzun kırbalarla çeşmeden su getirir. Çamaşır günleri de aynı şekilde su tedarik edilir. Evde bu sular ve yağmur suları küplere konur. Evinde yalnız olan ya da iş görecek yeterli kimsesi bulunmayan hanımlara çamaşır günleri komşuları gelir, ocağını yakar, çamaşırın yıkanması, serilmesi, kurutulması, ütülenip devşirilmesine yardım ederler. Bu hane sahiplerinin çoğunun üzeri meşin kaplı bir zembili vardır. Sabah omzuna atar, evden çıkar. Hava sıcaksa cübbesini de omzuna atar, dükkana gider, akşam eve lazım olanları ve ekmeğini alır, zembile koyar. Zembil yetmezse büyük pazar mendiline de geri kalanları yerleştirir. Evine döner. Eğer vakit pek geç değilse hanımı bir fincan yorgunluk kahvesi verir, o da çubuğunu doldurur, kahvesini içerek yorgunluk alır. Sonra yemek yenir, kahve çubuk içilir. Eline ufak bir muşamba fener alır, doğru mahalle kahvesinin yolunu tutar. Hanımı ortalığı toplar. Bu arada komşular da gelir, toplanır, sohbet ederler. Ya da döşekleri yapıp hazırladıktan sonra fenerini ve kapının kol demirinde asılı gece feracesini giyer, başına bir namaz bezi örter, ayağına 6 silik eski bir nalın takar, komşuya gider. Kocasının döneceği saatten en az yarım saat önce komşusuna, "Cümleniz Rabbi'ye emanet olunuz, sizi de beklerim kardeşim," der, ayrılır. Belindeki anahtarıyla kapısını açar, oda mumunu yakar, kocası da bu arada gelmiş olur. Gece yatmadan önce bir saat kadar oturulur, konuşulur. Kocası gündüz görüp işittiklerinden ve kendi işinden söz açar, hanımı da komşudan duyduklarını nakleder. O esnada kocasının getirdiği yemişler ortaya konur, hane halkı yemiş yiyerek vakit geçirir. Akşam komşular toplandığında gençler bir başka odaya girerler. Sohbet eder ya da yüzük oynar, masal anlatır, bilmece çözer, lades tutar, hafif sesle türkü mani söyler, boza salep içer, kavrulmuş mısır yer, eğlenip vakit geçirirlerdi. Valideleri veya büyük hemşireleriyle birlikte evlerine dönerlerdi. Programımızın bu bölümünde asıl konakları ve konak hayatını anlatacaktık ama bize ayrılan sürenin sonuna yaklaşmış bulunuyoruz değerli dinleyiciler. O halde konakları ve konak hayatını bir sonraki programa erteleyelim. Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.